Ayrım 4.
O sıralar Marketa ile birlikte henüz anne babasının evinde oturuyorlardı. Bir gün bürosuna tanımadığı bir kadından bir mektup gelmişti. Kadın mektubunda Karel'i görüp beğendiğini ve hemen yazmaya karar verdiğini, çünkü kuralların hoşlandığı bir erkek söz konusu olduğunda kendisi için bir anlam taşımadığını yazıyordu. Karel'den hoşlanmıştı ve kendisi avcı bir kadındı. Pek çok deneyimi olan bir avcı. Aşk diye bir şey kabul etmiyordu. Yalnız dostluk ve cinsellik. Mektuba kışkırtıcı pozda çekilmiş, çırılçıplak bir kadın resmi eklenmişti. Karel önce mektubu yanıtlamakta duraksamıştı. Bunun bir oyun olduğunu düşünmüştü ama sonunda karşı koyamadı. Genç kadına mektubunda belirttiği adrese bir mektup göndererek onu bir arkadaşının garson yerine davet etti. Eva oraya çıkıp geldi. Uzun boylu, zayıftı ve ihmalci bir biçimde giyinmişti. Sanki büyük annesinin giysilerini giymiş, iri yapılı, yeni yetme bir kızdı. Karşısına geçip oturmuş ve bir adam hoşuna gitti mi, kuralları hiçe saymaktan çekinmediğini yinelemişti. Dostluktan ve cinsellikten başka bir şey kabul etmediğini de. Sıkıntısı ve çabası yüzünden belli oluyordu ve Karel cinsel istekten çok kardeşçe bir yakınlık duymuştu ona karşı. Ama daha sonra her fırsattan yararlanmak gerektiğini düşünmüştü. Fevkalade demişti onu güçlendirmek için. Birbiriyle karşılaşan iki avcı. Genç kadının bitmek bilmez görünen itiraflarını keserek susturmuştu onu bu sözcüklerle. Eva hemen cesaretini yeniden bulmuş, bir çeyrek saattir tek başına ve kahramanca yüklendiği bir tuhaf durumun ağırlığından kurtulmuştu. Karel genç kadına gönderdiği fotoğrafta çok güzel göründüğünü söylemiş, bir kadın avcısının baştan çıkarıcı sesiyle kendisini çıplak göstermekten kaçınıp kaçınmayacağını sormuştu. Eva basketbol oynadığını söylüyormuş gibi doğal bir biçimde ben bir teşhirciyim diye yanıtlamıştı sorusunu. Karel onu çıplak görmek istediğini söylemişti. Şehvetle gerilmiş ve garson yerde bir pick-up olup olmadığını sormuştu Eva. Pick-up vardı ama Karel'in arkadaşı klasik müzikten başka hoşlanmıyordu. Bach, Vivaldi ve Wagner'in operalarından başka bir şey yoktu. Bir genç kadının Isolde'un şarkısıyla soyunması Karel'e tuhaf gelmişti. Eva da hoşnut değildi bu plaklardan. Burada pop müzik yok mu demişti. Hayır, pop yoktu. Başka çıkar yol bulamayınca Karel pick-up'a Bach'ın bir piyano süitini koymak zorunda kalmıştı. Sonra onu geniş açıdan görebilmek için odanın bir köşesine geçip oturmuştu. Ne var ki müziğe uyarak bir süre kırıttıktan sonra Eva bu müzikle soyunmasının olanaksız olduğunu söylemişti. Karel sesini yükselterek sert bir biçimde yanıtlamıştı. Gevezeliği bırak da soyun bakalım. Bach'ın tanrısal müziği odayı dolduruyor ve Eva kalçalarını çalkalamayı sürdürüyordu. Bu müzikle her şey olabilirdi ama dans edilemezdi ve Eva'nın çabası çekilmez görünüyordu. Sonunda kazağını çıkardı ama kilotunu çıkarıncaya kadar sanki sonsuza dek bekleyecekmiş gibi geldi Karel'e. Piyanonun sesi duyuluyor, Eva kesik kesik bir dans hareketi içinde kıvrılıp bükülüyor, Karel'e bakmaksızın giysilerini birbiri ardından çıkarıp atıyordu. Kendisini tümüyle kendisine ve hareketlerine vermişti. Tıpkı güç bir parça çalan bir kemancı gibi gözlerini kaldırıp da dinleyicilerine bakarsa şaşırmaktan korkuyordu. Çırılçıplak kalınca yüzünü duvara çevirmiş ve bir elini kalçalarının arasından geçirerek önünü kapatmıştı. Ama bu arada Karel de soyunmaya başlamıştı. Heyecan içinde kendi kendini tatmin etmekte olan genç kadının sırtına bakıyordu. Enfes bir görünümdü bu ve o günden beri Eva'ya tutkun oluşunda şaşılacak bir şey yoktu. Ayrıca Karel'in Marketa'ya karşı duyduğu aşkı kıskanmayan tek kadın da o. Karın kendisini sevdiğini anlamalı ama senin bir avcı olduğunu ve bu avın kendisini tehdit etmediğini de bilmeli demişti. Ne var ki hiçbir kadın bunu anlamaz. Doğrusu erkekleri anlayan tek kadın yok bu dünyada diye de eklemişti bir gün. Sanki bu anlaşılmayan erkek kendisiymiş gibi. Sonra da Karel'e Marketa'ya yardım etmek için ellerinden geleni yapmalarını söylemişti. Annenin kapandığı çocuk odası salondan ancak 6 metre kadar uzaklıktaydı ve arada incecik iki duvar vardı. Annenin gölgesi her an üzerlerinde gibiydi ve Marketa kendisini bunalmış hissediyordu. Neyse ki Eva gevezeydi. Uzun süredir birbirlerini gördükleri yoktu ve bu arada bir sürü şey olmuştu. Başka bir kente gidip yerleşmişti. Eva da yeri doldurulamayacak bir arkadaşlık bulan, kendinden yaşlı bir adamla evlenmişti. Biliyoruz ki Eva arkadaşlık için canını verirdi ama bencillik ve isteri saydığı aşkı kabul etmezdi. Yeni bir işe girmişti, iyi para kazanıyordu. Ama soluk olacak bile zamanı yoktu. Yarın sabah işine dönmesi gerekiyordu. Marketa dehşete düşmüştü. Nasıl? Yani ne zaman gitmek istiyorsun? Sabah 5'te bir tren var. Aman tanrım, o zaman sabah 4'te kalkman gerek. Ne korkunç. Marketa o anda öfke değilse bile Karel'in annesinin kendileriyle birlikte bulunmasından büyük bir acı duymuştu içinde. Çünkü Eva uzakta oturuyordu, çok az vakti vardı, yine de bir pazarını Marketa'ya ayırmıştı. Oysa Marketa gölgesi hep üzerlerinde olan kaynanası yüzünden kendisini istediği için ona veremiyordu. Marketa'nın bütün sevinci uçup gitmişti ve aksilikler hiçbir zaman tek başına gelmediği için bir de telefon çalmaya başlamıştı. Karel telefonu açtı, sesinde bir duraksama, kısa kısa ve iki anlamlı yanıtlarında kuşkulu bir tavır vardı. Marketa'ya kocası sözlerinin gerçek anlamını gizlemek için sözcüklerini özenle seçiyormuş gibi geldi. Kocasının bir kadınla randevulaşmakta olduğundan emindi. Kimmiş diye sordu kocasına. Karel, telefondaki kadının komşu bir kentte oturan bir meslektaşı olduğunu ve gelecek hafta bir konuyu tartışmak için buraya geleceğini söyledi. O andan sonra Marketa tek söz söylemedi. Kıskanç mıydı? Yıllar önce, aşklarının ilk döneminde hiç kuşkusuz. Ancak aradan yıllar geçmişti ve şimdi kıskançlığın bir alışkanlık sorunu olduğunu düşünüyordu. Başka türlü söyleyelim, bütün aşk ilişkileri birbirlerini sevenlerin aşklarının ilk haftalarında düşüncesizce kabul ettikleri yazılı olmayan anlaşmalara dayanır. Henüz bir çeşit düş içindedirler. Aynı zamanda bilmeden tartışma kabul etmeyen bir hukukçu gibi sözleşmelerinin en ince ayrıntılarını bile saptamaktadırlar. Ey aşıklar, bu tehlikeli ilk günlerde çok ihtiyatlı olmalısınız. Kahvaltısını yatağına götürecek olursanız artık hep öyle yapmak zorunda kalırsınız. Yoksa sevgisizlik ve ihanetle suçlanırsınız. Aşklarının ilk haftalarından başlayarak Karel ile Marketa aralarında Karel'in sadık kalmayacağını, Marketa'nın bunu kabul edeceğini, ancak Marketa'nın gözdelik hakkının bulunacağını ve Karel'in onun önünde suçluluk duyacağını kabul edip kararlaştırmışlardı. Marketa'dan başka kimse gözde olmanın ne kadar hüzün verici bir şey olduğunu bilemezdi. O öteki kadınların hepsinden üstündü ama daha iyisi bulunmadığı için. Elbette Marketa'da bu telefon konuşmasının tek başına bir önem taşımadığını biliyordu. Ancak önemli olan bu konuşma değil, bu konuşmanın taşıdığı anlamdı. Bunun anlamı özlü açıklığıyla bütün yaşamının öyküsüydü. Marketa ne yapıyorduysa Karel için, Karel yüzünden yapıyordu. Annesiyle ilgileniyor, onu en iyi arkadaşıyla tanıştırıyordu. En iyi arkadaşını ona armağan olarak sunuyordu. Salt onun için ve onun keyiflenmesi için. Peki niye yapıyordu bütün bunları? Neye kendine eziyet ediyordu? Sispinin kayasını itmesi gibi. O ne yaparsa yapsın, Karel'in aklı başka yerdeydi. Başka kadınlarla buluşuyor ve durmadan ondan kaçıyordu. Liseye gittiği sıralarda baş edilmez, isyancı, aşırı yaşam dolu bir kızdı. Yalnız yaşlı matematik öğretmeni ona takılmaktan çok hoşlanırdı. Marketa size kimse gem vuramaz. Şimdiden kocanız olacağı acıyorum derdi. Marketa gururla gülerdi. Bu sözler ona hayırlı bir kehanet olarak görünürdü. Ve birden nasıl olduğunu anlamadan kendisini beklediklerinin, iradesinin ve istediklerinin tam tersi bir rolde buluvermişti. Ve bütün bunlar Karel ile anlaşmasını yaptığı o ilk haftada yeterince dikkatli davranmamış olmasından ileri geliyordu. Öyle her zaman öteki kadınlardan daha iyi olmak hiç eğlendirici gelmiyordu ona. Birden evliliğinin geçmiş yılları onu çok ağır bir yükmüş gibi ezmeye başlamıştı. Marketa gitgide somurtuyor ve Karel'in yüzünden kızgınlığı okunuyordu. Eva paniğe kapılmıştı. Onların evliliklerinin mutluluğundan kendisini sorumlu hissediyor ve odayı saran bulutları dağıtmak için durmadan konuşuyordu. Ne var ki bu gücünün üstünde bir görevdi. Karel, karısının bu kez haksızlığı, açıkça görülen davranışından dolayı isyan halindeydi ve inatla susuyordu. Marketa içindeki acılığı örtemediği gibi kocasının öfkesine de daha fazla dayanamadığından mutfağa gitmek üzere kalktı. Eva, üçünün de nicedir bekledikleri böyle bir geceyi berbat etmemesi için Karel'i kandırmaya boşuna çaba gösterdi. Karel'in gözü bir şey görmüyordu. Bir an gelir ki artık sürdüremeyeceğini anlarsın. Artık yoruldum. Durmadan şundan ya da bundan ötürü suçlanıyorum. Artık kendimi durmadan suçlu hissetmek beni ilgilendirmiyor. Hem de böylesine aptalca bir şey için. Hayır, artık onu görmek istemiyorum kesin olarak. Dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyor ve Eva'nın yalvaran bir eda ile yinelediği ara bulucu sözleri dinlemek istemiyordu. Sonunda Eva da onu yalnız bırakıp mutfağa sığınmış olan Marketa'nın yanına gitmek zorunda kaldı. Marketa olmaması gereken bir şeyin olduğunu biliyordu. Eva bu telefon konuşmasının kuşkularını haklı gösterecek bir şey olmadığını ona inandırmak için boşuna çaba harcadı. Marketa da bu kez haklı olmadığını biliyordu içinden. Yine de ama artık bunu sürdürmem olanaksız diye karşılık verdi arkadaşına. Her zaman aynı şey. Yıllardan, aylardan beri hep iyi yürekli kadınlar söz konusu ve yalanlar. Artık yorulmaya başladım. Yoruldum. Artık yeter. Eva ikisinin de aynı derecede inatçı olduklarını anlamıştı ve buraya gelirken aklına gelmiş olan ve dürüstlüğü başlangıçta ona biraz kuşkulu görünen düşüncenin iyi bir düşünce olduğuna karar verdi. Onlara yardım etmek istiyorsa kişisel bir girişimde bulunmaktan çekinmemesi gerekirdi. İkisi de birbirlerini seviyorlardı ancak biri sırtlarındaki yükü kaldırmak için onlara yardım etmeliydi. Birinin onları kurtarması gerekliydi. Buraya gelirken düşündüğü şey salt kendi çıkarı için değildi. Evet, hiç kuşkusuz bu önce onun çıkarına yarayacaktı ve işte bu yüzden biraz canı sıkılıyordu. Çünkü dostlarına karşı bencil davranmak istememişti hiçbir zaman. Aynı zamanda Marketa ve Karel'in çıkarı içindi de. Peki ne yapmam gerek diye sordu Marketa. Git yanına surat asmamasını söyle. Onu görmeye katlanamam, olanaksız bu. Öyleyse gözlerini yere indir. Böylesi daha heyecan verici olur. Gece kurtulmuştu. Marketa ciddi ciddi bir şişe aldı ve olimpiyatlarda son yarışmanın başlangıç işaretini veren birisiymiş gibi törensel tavırlarla açması için Karel'e uzattı. Şarap üçünün bardağını doldururken Eva omuzlarını oynata oynata pikaba doğru gitti ve bir plak seçti. Sonra müziğin ritmine uyarak bu kez Bach değil Duke Ellington'un bir parçasıydı çalan odanın içinde dolaşmaya başladı. Marketa anne uyuyor mu dersin diye sordu kocasına. Bence en akıllıcası gidip iyi geceler dilemek olur dedi Karel. İyi geceler dilemeye gidersek yine gevezeliğe başlar ve bir saatimiz daha ziyan olur. Eva'nın sabah erken kalkmak zorunda olduğunu biliyorsun. Marketa zaten yeterince zaman yitirdiklerini düşünüyordu ve anneye iyi geceler dilemek yerine Eva'yı elinden tutarak banyoya götürdü. Karel odada Ellington'un müziğiyle baş başa kaldı. Anlaşmazlık bulutlarının dağılmış olmasından hoşnuttu ama bu geceden bir şey beklediği de yoktu. Bu küçük telefon olayı ona bugüne kadar kabul etmek istemediği bir gerçeği göstermişti. Yorulmuştu artık, canı bir şey istemiyordu. Bundan yıllarca önce Marketa Karel'e o kadar kıskandığı metreslerinden biriyle hep birlikte sevişmelerini önermişti. O anda bu üçlü sevişme önerisi ona öylesine tahrik edici görünmüştü ki başı dönmüştü. Oysa birlikte geçirdikleri gece ona hiçbir hoşnutluk verememişti. Tam tersine korkunç bir çaba göstermesi gerekmişti. İki kadın önünde birbirlerine sarılıyor, öpüşüyorlardı ama bir an bile onun hangisine daha çok kendisini verdiğini, hangisiyle daha ilgili olduğunu anlamak için birbirlerini dikkatle gözetleyen iki rahip olmaktan kurtulamıyorlardı. Her sözünü dikkatle tartıyor, her okşayışını ölçüyor ve bir aşıktan çok titiz bir dikkatle hareket eden ince, kibar ve dürüst bir diplomat gibi davranmak zorunda kalıyordu. Herhalde hiç de başarılı olamamıştı. Önce sevişmelerinin orta yerinde, metresi gözyaşları içinde su koyvermiş, sonra da Matrika derin bir suskunluğa gömülmüştü. Şayet Marketa'nın karı koca arasında uyarıcının kendisi olduğunu kabul ederek bu küçük eğlenceyi salt, şehvet özlemiyle istediğine inanabilmiş olsaydı, iki kadınla sevişmek ona daha çok zevk verebilirdi. Oysa daha baştan karı koca arasında en kötünün Karel olacağı kararlaştırılmıştı bir kez ve bu girişimlerde Karel kendisi bakımından gerçekte acı bir özveri ve çok karılılık eğilimini yok etmek için giriştiği cömertçe bir çabadan ve üstelik bunu mutlu evlilik şarkını döndürmek için yapmış olmasından başka bir şey görmüyordu. Aşklarının ilk zamanlarında karısının kıskançlığıyla içinde açtığı yarayı hiçbir zaman fark etmiş değildi. Karısını başka bir kadının kolları arasında ne zaman görse neredeyse diz çöküp bağışlanmasını dileyecek gibi olurdu. Ama bütün şehvet oyunları bir cezalandırma yöntemi miydi? Üçlü sevişme gerçekten hoş bir şey olsun istiyorsa, Marketa'nın bir rakiple karşı karşıya olduğu kaygısına düşmemesi gerektiğini düşünmüştü o zaman. Ona Karel'i tanımayan ve kendisiyle ilgilenmeyen bir kadın bulup getirmeliydi. İşte bu yüzden Eva ile Marketa'nın saunada tanışmalarını düzenlemişti kurnazca. Plan başarılı olmuştu. İki kadın dost olmuşlardı. Karel'in ırzına geçen, onunla oynayan, onun sırtından eğlenen ve onu birlikte arzu eden iki müttefiktiler. Karel, Eva'nın Marketa'nın ruhundan aşk korkusunu çıkarıp atmayı başaracağını ve böylece kendisinin de sonunda özgürlüğüne kavuşup bir suçlu olmaktan kurtulacağını ummuştu. İyi ama Marketa'yı ne diye Eva ile tanıştırmıştı sanki? Ne diye iki kadınla birden sevişmişti? Bütün bunları kimin için yapmıştı? Karel'den başka kim olsa Marketa'yı şimdiye kadar neşeli, şehvetli ve mutlu bir kız yapabilirdi. Kendisini Sipse sanıyordu galiba. Gerçekten mi? Sipse ile kendisini karşılaştıran Marketa değil miydi? Gerçekte geçen yıllar karı kocayı ikizlere dönüştürmüştü. Aynı sözcükleri kullanıyorlar, aynı şeyleri düşünüyorlar, aynı kaderi paylaşıyorlardı. Karşılıklı olarak birbirlerine öteki mutlu olsun diye Eva'yı armağan edip duruyorlardı. İkisi de Sipse gibi kendi kayalarını ittiklerini sanıyorlardı. İkisi de yorgundu. Banyodan su sesleri ve iki kadının gülüşmeleri işitiliyordu. Karel şimdiye kadar istediği gibi yaşayamadığını, istediği kadınları elde edemediğini, elde ettiklerine istediği gibi sahip olamadığını düşündü. Kendi yaşamını kendisinin düzenleyebileceği, tek başına ve istediği gibi yaşayabileceği tutkulu gözlerden ırak bir yerlere kaçmayı düşlüyordu. Ve aslında kendi yaşamını kendisinin yaşamak istediği de doğru değildi. Tek istediği sadece yalnız kalmaktı. Marketa'nın sabırsızlık gösterecek, hiç de akıllıca olmayan bir biçimde davranışı, anneye iyi geceler dilemeye gitmeyip onun uyuduğunu sanması büyük bir yanılgıydı. Oğlunun evine yaptığı bir ziyaret sırasında annenin kafası her zamankinden iyi çalışmaya başlamıştı ve bu gece özellikle daha bir telaşlıydı. Suç bu sevimli genç akraba kızıydı. Durmadan ona gençlik günlerinden birini anımsatıyordu. İyi ama kimdi bu? Sonunda anımsamayı başardı. Nora. Evet, tıpatıp aynı görünüş, aynı beden yapısı, aynı uzun güzel bacaklar. Nora hiç de iyi yürekli ve alçak gönüllü biri değildi ve anne onun davranışlarından kaç kez güceniklik duymuştu. Ama şimdi bunları düşünmüyordu. Onun için önemli olan bir yarım yüzyıl öteden kendisine gençliğini anımsatan, gençliğinin bir parçasını birden karşısında bulmasıydı. Eskiden yaşamış olduğu her şeyin kendisiyle birlikte olduğu, yalnızlığında kendisini çevrelediği ve kendisiyle konuşmakta olduğu düşüncesiyle seviniyordu. Nora'yı hiçbir zaman sevmemişti Ama ona burada rastlamaktan mutluydu. Üstelik anneye karşı çok saygılı davranan ve terbiyeli bir kişiliğe bürünmüş olarak çıkmıştı karşısına Nora. Bunları düşünür düşünmez hemen ötekilerin yanına gitmek geçti içinden. Sonra tuttu kendini. Bugün burada kaldıysa bir hileyle olmuştu bu ve o iki kaçığın yeğenleriyle baş başa kalmak istediğini biliyordu. Pekala, birbirlerine anlatsınlardı bakalım küçük sırlarını. Torunun odasında hiç de sıkılmıyordu. Örgüsü vardı, okuyacak kitabı vardı ve özellikle kafasında kendisini uğraştıracak bir şey bulunurdu her zaman. Karel aklını karıştırmıştı. Evet, haklıydı. Açıktı bu. Olgunluk sınavını savaş içindeyken vermişti. Yanılmıştı. Şiir okuma ve son dörtlüğünü unutma öyküsü en azından 5 yıl öncesine ait bir anı olmalıydı. Gözyaşları içinde kendisini 100 numaraya kapatması ve okul yöneticisinin 100 numara kapısına gelip çıkması için ricada bulunuşu gerçekti. Ancak o zaman daha 13 yaşındaydı ve olay Noel tatilinden önceki bir okul bayramı sırasında geçmişti. Sahnede süslü bir çam ağacı vardı. Küçükler Noel şarkıları söylemişlerdi, o da küçük bir şiir okumuştu. Son dörtlüğe gelince şaşırmış, nasıl bitireceğini bilememişti şiiri. Anne belleğinin zayıflığından ötürü utanıyordu. Karel'e ne diyecekti? Yanılmış olduğunu kabul etmesi mi gerekiyordu? Herhalde kendisini yaşlı, bunak bir kadın sayacaklardı. Evet, kendisine karşı naziktiler ama çocuk yerine koydukları ve hiç sevmediği bir hoşgörüyle davrandıkları da gözünden kaçmıyordu. Şimdi Karel'e çok haklı olduğunu, bir Noel gecesi toplantısını siyasal bir toplantıya karıştırmış olduğunu açıklayacak olursa, boyları birkaç santim daha uzayacak, o ise kendisini daha da küçülmüş hissedecekti. Hayır, onlara bu zevki vermeyecekti.